Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde The Economist KFF verileri ve Gallup anketlerini mercek altına alıyoruz.
Evet, kaynak yığınımız bu kez gerçekten çok iddialı ve oldukça geniş.
Kesinlikle öyle. Buradaki görevimiz aslında çok net. Her yıl 5 trilyon dolar yutan ama yetişkinlerin 3'te birinin masraflar yüzünden tedavi olamadığı o meşhur hantal Amerikan sağlık sistemini konuşacağız. Ve tabii Silikon Vadisi'nin yapay zeka ile bu sistemi, hani tabiri caizse hacklediğini çözeceğiz.
Sizin gibi detayları ve farklı bakış açılarını seven bir dinleyici kitlesi için gerçekten harika bir konu bu.
Hani hep derler ya, tıpta her şey bir röntgen filmi gibi net olmalı diye, ama konu Amerikan sağlık sistemi olunca o röntgen makinesi anında bozuluyor. Şunu biraz açalım istiyorum. Google Health 2011'de, IBM Watson 2022'de bürokrasiye çarpıp başarısız oldu.
Aynen öyle. Çok büyük paralar yakıldı o dönemde.
Yani evet. Peki ne oldu da 2025'te bu dijital sağlık alanına birden 14 milyar dolarlık rekor bir yatırım aktı? Ne değişti de bu kadar para yatırıyorlar?
Burada asıl büyüleyici olan şey tek bir teknolojik atılım değil aslında. Üç büyük değişimin tamamen aynı anda yaşanması. Buna bir tür kusursuz fırtına diyebiliriz.
Kusursuz fırtına derken neyi kastediyoruz tam olarak?
Şöyle düşünün. KFF verilerine göre aile sigortası primleri 27 bin dolara fırlamış durumda. Gallup anketlerine bakıyoruz, halkın kurumsal tıbba güveni tamamen dibe vurmuş. Ve tam bu mali ve psikolojik çöküş anında üretken yapay zeka eşi görünmemiş bir olgunluğa erişti.
Yani hasta artık yeter diyor ve kontrolü geri istiyor, öyle mi?
Kesinlikle. Eski sistem artık onlara hizmet etmiyor ve kendi çözümlerini bulmaya itiliyorlar.
Bu bana biraz şunu anımsatıyor. Hani hastalar tıkalı ve aşırı pahalı bir otoyolda saatlerce gişe kuyruğu beklemek yerine kendi kestirme yollarını inşa ediyorlar.
Çok doğru bir benzetme. Hims and Hers gibi sanal klinikler mesela. Sigortayı tamamen aradan çıkarıyorlar.
Ya da o 4500 dolara kadar çıkan Prenuvo MR taramaları var. Sağlık doğrudan bir perakende ürününe dönüşüyor. Ama benim asıl takıldığım yer General Catalyst adlı yatırım şirketinin hamlesi.
Aa evet, Summa Health Hastanesi'ni satın almaları.
Aynen öyle. Gidip koskoca Summa Health Hastanesi'ni doğrudan satın alıyorlar. Neden dışarıdan teknoloji satmak yerine sistemi doğrudan içeriden fethediyorlar?
Çünkü hastanelere dışarıdan yeni bir yazılım satmaya çalışmak, o bahsettiğiniz gişe kuyruklarında yıllarca beklemek demek. İdari engeller, satış döngüleri falan çok yavaş aşılıyor.
Çok mantıklı. Satın aldıklarında doğrudan kendi kurallarını koyuyorlar.
Tam olarak bu. Hastaneyi satın aldıklarında yapay zekayı temelden alıp idari süreçlerden tutun da teşhise kadar sistemin bütün DNA'sını işleyebiliyorlar.
Kuralları içeriden yeniden yazıyorlar diyebiliriz. Peki fiziksel hastane süreçlerini bypass etmeyi veya içeriden değiştirmeyi anladık. Ama asıl devrim doktorun bizzat cebimizdeki bir yapay zeka olmasıyla başlamıyor mu?
Kesinlikle orada başlıyor. Rakamlar inanılmaz. OpenAI'ın 800 milyon haftalık kullanıcısının %25'i doğrudan sağlık sorusu soruyor.
%25 devasa bir oran.
Öyle. Ve Ocak 2026'da hem OpenAI hem de Anthropic tıbbi testleri açıklayan sağlık odaklı botlar çıkardı.
Peki bu botlar gerçek doktorların yerini almaya mı çalışıyor? Bu çok iddialı ve tehlikeli olmaz mıydı?
OpenAI'dan Dr. Nate Gross'un amacı aslında doktorun yerini almak değil. Özellikle kırsal alanlarda veya doktora erişimin zor olduğu yerlerde hastaya rehberlik edip onları randevuya hazırlamak.
İşte işler burada gerçekten ilginçleşiyor ama bu çok riskli değil mi? Yasal olarak bu işin sınırı nerede? Yani bot bana aslında olmayan bir hastalığım olduğunu söylerse ne olacak?
Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Tıp dünyasının en büyük korkusu da tam olarak bu. Aşırı teşhis dedikleri overdiagnosis paniği.
Yani aslında zararsız bir şeyi bulup panik yaratması durumu.
Aynen öyle. Hayat boyu size hiç zarar vermeyecek, iyi huylu bir anomaliyi bulup gereksiz bir paniğe yol açabilir. Bu da sisteme ekstra testler, gereksiz ameliyatlar olarak geri döner.
Geleneksel tıp camiası bu yüzden sorumluluk reddinden ve yasal sınırların bulanıklaşmasından çok korkuyor olmalı.
Son derece tedirginler, haklı olarak kimse yasal sorumluluğu almak istemiyor.
Peki regülatörler bu duruma ne diyor? Normalde devlet kurumlarının, özellikle FDA gibi kurumların böyle bir belirsizlikte hemen frene basmasını bekleriz biz.
Aslında şaşırtıcı olan da bu. FDA Başkanı Martin McCurry, giyilebilir cihaz kurallarını esnetip Silikon Vadisi hızında hareket etmeliyiz dedi.
Hadi canım, doğrudan böyle mi söyledi?
Evet, aynen böyle. Yani regülatörlerin de bu değişime yeşil ışık yaktığını kanıtlamış oldu. Geleneksel sistemin sürdürülemez olduğunu onlar da kabul ediyor.
Çok çarpıcı. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde aslında ortaya çıkan tablo çok net.
Şöyle ki, bunu büyük resimle birleştirirsek sağlık sistemi artık o aşılmaz bürokratik duvarların ardında işlemiyor. Yapay zekanın demokratikleştirici gücü sayesinde doğrudan sizin etrafınızda şekilleniyor.
Peki, tüm bunlar bizi dinleyen sizler için ne anlama geliyor? Artık bilgiye anında ulaşabilen, sağlığınızın aktif bir yöneticisiniz. Tıkalı otoyollarda beklemek zorunda değilsiniz.
Evet, sağlık verileriniz artık sizin kontrolünüzde. Pasif bir izleyici değilsiniz.
Aynen öyle. Veda etmeden önce size üzerine düşüneceğiniz şu soruyu bırakıyorum. Yapay zeka tüm sağlık verilerimizi okuyup bizim o kusursuz kişisel dijital doktorumuz haline geldiğinde bedenimizin bu eşsiz dijital haritasının asıl sahibi kim olacak?
Çok kritik bir soru bu.
Kesinlikle. Ve asıl önemlisi bizim sağlığımızdan asıl kim kâr edecek? Akıllı saatiniz bir dahaki sefere titrediğinde bunu bir düşünün.